Ayrım 26.
40 deve yükü altına bile bahtımın yıldızı kızım. Sokulu tekrar susmuştu ama biliyordum konuşma hala bitmemişti. Sessizlik uzayıp gidiyordu. Söylediklerin etkisiyle benim de gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Aklımdan Ferhat ve İsmihan'la ilgili bin bir görüntü gelip geçiyordu. Sustuk, sustuk, sustuk. Bütün bu duygusallığa rağmen konuşulması gereken başka konular da vardı. Paşa'ya bana anlattıklarından sonra nasıl olur da kızının evliliğine ait kaygı ve kuşkularımı açabilirdim? Nasıl bu iş olmamalı diyebilirdim? Onun kalbini kırmak istemiyordum daha fazla. Ben bunları düşünürken o yerinden kalktı ve yanıma geldi. Elini omuzuma koydu. "Hatırlıyor musun Abdullah?" dedi. "Yanıma ilk geldiğin günü." "Evet efendimiz." Ne garipti. O konuşmaya başladığında benim aklımdan da aynı an geçmişti. Bunun nedeni omuzuma koyduğu o dost eliydi, bunu biliyordum. Yıllar önce de aynı şeyi yapmıştı paşa. Sanki onu ilk gördüğüm gün ve bugün arasında zaman hiç geçmemiş gibiydi. Ya seni yapayalnız haremimin başında bıraktığım o yıllar, 4 müydü yoksa daha da mı fazla? Güldü. Bütün bu yıllar boyunca bana mükemmel hizmet ettin. Yakında senin benim para işlerimle de ilgilenmeni isteyeceğim. Elini omuzumdan çekmişti ve ben onun bana yağdırdığı övgülere beceriksizce cevap vermeye çalışıyordum. Birden tekrar koydu elini omuzuma. Ama bu kez daha farklıydı bu temas. Çok yumuşaktı. Bir kumru ya da kelebeğin hafifliği, masumiyeti vardı dokunuşunda. Tuhaf bir tedirginlik duyuyordum ama hiç kımıldamadım. Çünkü sanki azıcık kımıldasam incinebilir gibiydi. "Ben küçük bir çocukken," dedi Sokullu, "Enderun'dayken kadınlardansa erkeklerin aşkını, sevgisini tercih ederdim. Çok daha kolay ve güvenliydi böyle bir ilişki. Daha doyurucuydu. Üstelik insanın sinirini de bozmuyordu. Bu eğilimim devam edebilirdi aslında. Ama sonra bunu değiştirmeye karar verdim ve Selim'in kızıyla bu yüzden evlendim. O hala benim için en değerli kadındır, hayatımın tek kadınıdır. İşte seni o günlerde gördüm, o avluda benim senin satın alınışını onaylamamı bekliyordun. Birden heyecanlandım. Hareme defalarca karımı ziyaret etmek üzere geldim. O tarihten sonra ama bu daha çok seni görebilmek içindi. Evimdeki hadımların sayısının yetersiz olduğunu aklıma bile getirmiyordum. Çünkü sen benim gönül gözümü fazlasıyla dolduruyordun. O konuştukça ben çok ama çok garip bir duygunun etkisi altına girmiştim. Yıllar önce benden koparılıp atılmış olan organlarımın yerinde yabancı, tanımadığım bir karışık karıncalanma vardı sanki. Pek çok defa çıplak kadınlarla dolu hamamlarda bulunmuştum ve hiçbir şey duymamıştım. Belki de bunun nedeni hiç kimsenin aklına daha önce benim de aşk acıları çekme olasılığım olduğunun gelmemiş olmasıydı. Eski bir deyiş vardı. Ten ister ama ruhun gücü buna yetmez diye. İşte şimdi durum bunun tam tersiydi. Böyle durumları son derece normal karşılayan Türkler arasında neredeyse bir 20 yıl geçirmiştim ama daha önceki geçmişimin köklü izlerini hala taşıyordum. Birden midemin kalktığını hissettim. Kekeleyerek ona bu ikilemi açıklamaya çalıştım. "Biliyorum," diyerek hemen benim çaresiz konuşmamı engelledi. Karım ve o adam arasındaki ilişkiyi öğrendiğimde senin benim gibi hissetmenin ne kadar olanaksız olduğunu anladım. Bana karşı onun yanında yer almıştın. Öyle bir durumda bile. O günden beri senin beni sevemeyeceğini biliyorum. Belki de bu aldatılmış bir koca olmaktan daha fazla acı vericiydi. Seni zorlamayacağım. Hatta senden böyle bir şeyi istemeyeceğim. Hayallerim bana yetiyor. Bu tutkulu sözlerle çaresizleşmiştim. Önünde dizlerimin üzerine çöktüm. Onun yüce ruhunun önünde iki büklüm olmuştum. Tek başına yaşadığı bu cehennem azabına saygı duymamam olanaksızdı. O gerçekten de onurlu, dürüst, üstün nitelikli bir insandı. ellerini tutup öptüm. Bunu kendiliğinden, içimden geldiği için yapmıştım. Sonra birden aklım başıma gelip, daha mantıklı düşündüğümde bir korku sarıverdi tüm benliğimi. Ya benim bu itirafı ona karşı kullanacağımı düşünürse? Aklımdan bunlar geçerken, paşa yanağıma dokunacakmış gibi hafifçe elini uzatmıştı. Sanki yüzüme ateş değecekmiş gibi başımı hızla geri attım. Bir yandan da korku içinde ona bakıyordum. Ağlıyordu. Gözlerinden inen yaşlar demin kızının arkasından döktüklerinden bile daha fazlaydı. Göz göze geldik. Artık dışarı çıkabilirdim. Bakışları bunu söylüyordu. Özgürdüm, gidebilirdim. Kapı ağzında tekrar saygıyla yerlere kadar eğildim ve tıpkı bir kadın gibi haremin güvenliğine doğru hızla koşturdum. Daha önce Gülruh'un yanına gidip evlilikle ilgili olarak yapmayı planladığım konuşmayı unutmamıştım. Odasına baktım, karanlıktı. Her zaman dolaştığı yerleri kontrol ettim ama doğrusu kafam öylesine karışıktı ki dolaşırken birden neden orada olduğumu hatırlamadığım bile oluyordu. Çatıdaki pencerelerin kafeslerini kontrol ettim. Gevşekçe çivilenmiş bir tanesini yerinden çıkardım. Doğrusu buna başka bir zaman olsa kızardım ama şimdi bambaşka bir ruh halindeydim. Kafesi alıp bir kenara koydum ve dışarı baktım. Gecenin soğuğuyla kiremitlerin üzeri az da olsa buzlanmıştı ve ben aklımın başıma gelmesi için bu karanlık serin havadan medet umuyordum. Kaygan çatının üzerinde Gülruh'un izlerini görsem eskisinden daha çok korkacağımı biliyordum. Çünkü artık o benim küçük maymunum değildi. Bir yıl geçmişti o günden bu yana ve büyümüştü. Evet, upuzun kolları ve bacakları yürürken, oynarken çok hoştu ama yüksek yerlere tırmanıp dolaşırken eskisi gibi fazla işe yaramazdı. Özellikle de bu buzlanmış kiremitler üzerinde. Ama hiçbir iz yoktu. Gülruh için duyduğum endişe ve korkuyu şimdi kendim için duyuyordum. Bu evdeki geleceğim o anda bana tehlikeli ve sonsuz bir cehennem gibi görünüyordu. Ve bu tıpkı efendimin yaşadığı acılı, çaresiz yalnızlığa benziyordu galiba. Karanlıkta bunları düşünerek ne kadar oturduğumu bilmiyorum. Sonunda aşağılardan bir yerden bir ses duydum. Sanki biri geliyor gibiydi ama kimse gelmedi. Bu sesle toparlandım ve hem zihnen hem de bedenen kendime geldim. Tekrar Gülruh'u aramaya koyuldum. Yeniden odasına gittim. Hala kapkaranlıktı. Ama içeride yalnız olmadığımı hissetmiştim. Gözlerim karanlığa alışır alışmaz uyuyan birinin yavaş yavaş soluk aldığını duydum. Bu Gülruh'tu, uyuyordu. Etrafında hizmetkarları sessizce oturmuş onu bekliyordu. Öylesine derin ve ağır bir uykudaydı ki, demin ben geçerken de aynı durumda olduğunu tahmin etmekte zorlanmadım. Beni yanıltan onun her zamanki uykusuzluğu olmuştu. Bir gelin adayı düğünden önce yaklaşık bir hafta boyunca çeşitli tören, şenlik ve toplantılarla yeni duruma alıştırılırdı, bunu biliyordum. Acaba gergin gelin ben miydim yoksa Gülruh muydu? Odama gittim. Kafam hala karmakarışıktı. Gün boyunca olanları düşünmekten kendimi alamıyordum. Sonra bazı sesler duydum ve anladım ki efendim de selamlıkta uyuyamıyordu. Ve daha da kötüsü, Vezir-i Azam bu gece yalnızlığa bile dayanamayacak kadar yorgundu ruhen. Ölgün yanan lambalar ona eşlikte yetersiz olmuştu. Yardımcısının yanına çağırmıştı paşa. Adam çoktan kendi yatağına uzanıp uyumaya hazırlanırken paşa gelsin demişti herhalde. Bu adam Sokulu'nun daha önce günlerce mabeyinde sakladığı yardımcısı Feridun Bey'e hiç benzemiyordu. Saraydan biriydi, sultanın kölelerindendi. Tabii Feridun Bey de öyleydi ama bu adamla kıyaslanamazdı. Hepimiz üç aşağı beş yukarı onun üveysin casuslarından biri olduğundan kuşkuluyduk. O yüce adamın Sokulu'nun böylesine aşağılık birinin eşliğine muhtaç olması yüreğimi acıyla burkmuştu. Böyle bir adamla özel konuşmalar yapabilmek olanaksızdı. Sokullu ona Sultan Murad'ın dönemiyle ilgili bir kitabı yüksek sesle okutturuyordu. Bunun nedeni yalnız Osmanlı'ya karşı duyduğu sadakat ve bağlılık olamazdı. Öyle olsa oturur kitabı tek başına okurdu paşa. Ama bunun yüksek sesle okunmasına ihtiyacı vardı. Çünkü o karanlık gecede, ruhsuz da olsa bir başka sese muhtaçtı Vezir-i Azam. Ben kapının yanında durup hem onları izliyor hem de konuşulanları dinliyordum. Kitapta 1. Murad'ın bir Sırp tarafından savaş alanında vurulduğu yere gelinmişti. Burada efendim elini sallayarak adamı susturdu. Hiç düşünmeden tıkır tıkır çalışan bir makine gibi kitabı okuyan adama bu harekette sanki bir parça canlılık gelmiş gibiydi. Belki şimdiki sultanla geçmiştekinin isim benzerliği nedeniyle ilginç bir konuşma yapacağını düşünmüştü Sokulu'nun. Hatta saraya yetiştireceği bazı bilgiler edinebileceğini bile. Ama umduğu gibi olmadı. Paşa her şeye karşın sultana, onun babasına, dedesine duyduğu gibi bir saygı ve bağlılık içindeydi. Ölmüş Sultan Murat için bir Fatiha okudu yüksek sesle. Onun bu görüntüsünü asla unutamadım. O dua ederken sanki zayıf bedeni nurlu bir ışıkla sarılmış gibiydi. Yaşlı bedenini yastıklara, minderlere yaslamış, sanki ihtiyarlığa direniyordu. O güne kadar onun yaşlı olduğunu hiç düşünmemiştim. Ona baktım ve yüreğimin içinden şu cümlenin geçmesine engel olamadım. İşte herkesten daha üstün olan bir insan ve yemin ederim ki seviyorum. Cümleyi kendi kendime bile tamamlamamıştım. Bundan utanıp tiksinebileceğimi biliyordum gelecekte. Birden bu karışık düşüncelerim olanların sesiyle dağıldı. Sokullu Paşa diyordu ki, "İnşallah Allah bana onunki gibi bir ölüm nasip eder." Kimseye görünmeden sessizce oradan uzaklaşıp odama gittim. Sanıyorum ancak sabaha karşı uyuyabildim. Sabah ezanının okunduğunu bile duymamıştım. Sokulu'nun divana gittiğini de. Ama uyanır uyanmaz dünkü itirafların etkisiyle tekrar büyük bir gelecek kuşkusu içinde buldum kendimi. Gülruh'un bir an önce evlenmesi için dua ettim. Belki beni de alıp yeni evine götürebilirdi. Peki ama bu ne çeşit bir ihanetti? Onun o garip, utangaç delikanlı ile evliliğine engel olmak üzere söz vermiştim. Her şey karma karışık olmuştu. Cinsiyetsizlerin aşk işine karışmaması belki gerçekten de iyiydi. Ama her zaman bu ilişkilerin dışında kalmak da galiba olanaksızdı. O gün ilk yapmam gerekenin kendi hakkımda düşünmemek olduğuna karar verdim. Gidip küçük hanımımı bulmalıydım ve bana kalbinin sesini anlatmasını istemeliydim. Hizmetkarlarına sordum ve sabah ezanıyla birlikte kalkmış olduğunu öğrendim. Hemen gidip yaşlı terzi kadını uyandırmıştı ve saatlerdir onunla birlikte oturma odasında dikiş nakış alıştırması yapıyordu. Sanırım çeyiz hazırlığının bir parçasıydı bu. Kızlar sevinçle bana durmadan, "Duymadın mı, küçük hanım evleniyor," deyip duruyordu. Anlatılanlar bana yine de inandırıcı gelmiyordu. Terzi kadının daha önce Gülruh'la ilgili söylediklerini düşündüm. Bizim küçük hanım bu konularda öylesine beceriksizdi ki, zavallı kadın uzun uğraşmaların sonunda ona bir şeyler öğretebilmekten tamamen vazgeçmişti. O, tek bir iğne batırıp çıkarana kadar ben bir çarşaf takımı tamamlarım deyişi hala kulaklarımdaydı. Gülruh bu sözleri duyunca hiç kızmamış, tam tersine göklere uçmuştu adeta. Oh, artık çeyiz yapmakla uğraşmam gerekmiyor diye oynamaya başlamıştı sevincinden küçük maymun. Şimdi duyduklarıma inanmakta zorlanıyordum. Herhalde hizmetkar kendi hayallerini evin kızı üzerine oturtuyor diye düşündüm. Yine de gidip bir bakmak daha doğru olacaktı. Odaya doğru ilerlerken gördüğüm şey, beni Gülruh'un da kendimin de geleceğiyle ilgili kuşku ve kaygılardan bir anda uzaklaştırıvermişti. Camlardan birinden dışarı baktığımda, soğuk ve nemli sonbahar solgunluğundaki bahçede garip birini fark etmiştim. Bu, hırpani kılıklı bir dervişti. Bu nur yüzlü adamla onun kim olduğunu bilemeden defalarca konuşmuştum. Ama şimdi tek bir bakışla onun kim olduğunu anlamıştım. O benim eski dostum Hüseyin'di ya da başka bir anlatımla sevgili hacımdı. Onu çocukluğumdan bu yana tanıyordum. ailemi yitirdiğimde onların yerini almıştı benim için. Ben onun hayatını bilerek değil ama belki kazayla bir kez kurtarmıştım. Oysa o bunu benim için defalarca yapmıştı. Beni hadım eden kasabı öldürerek intikamımı da o almıştı. Ve böyle bir cinayetle kendi rahat, güvenli hayatını da terk ederek dervişler gibi yaşamaya başlamıştı. Konya'dan ayrıldığımızdan bu yana Hüseyin'i hiç görmemiş olduğumu fark ettim birden. O günlerde şimdi gelinlik çağı gelmiş olan küçük hanımım henüz ortalarda yoktu. Eski dostuma bakınca onu ne çok özlemiş olduğumu düşündüm. Ona doğru geçen yılları telafi etmek istercesine hızla ilerledim. Anında ulaşmıştım bahçeye. "Dostum, dostum, Allah'a şükürler olsun yine görüştük. Bu ne büyük mutluluk!" diye bağırarak koşuyordum. Hacı neredeyse bir heykel gibi hareketsiz duruyordu ve bir Müslüman ermişinden çok bir Hristiyan azizine benziyordu. Beni görünce hiçbir sevinç gösterisi yapmadı. Hatta konuşabilecek kadar birbirimize yaklaştığımızda bile bu tavrını değiştirmedi. Yalnız şunları söyledi. "Efendin, dostum, onun hayatıyla ilgili bir tehdidin olduğunu öğrendim." Elini avucuma almış, sevgiyle sıkıyordum. Konuşmadan, ben sözlerinin önemini kavrayana kadar gözlerime bakarak durdu. Kendimi aptal gibi hissetmiştim toparlandığımda. Buz gibi olmuştum. Telaşla, "Nasıl, neden, kim?" diye ard arda sordum. Hacı bunların sadece birini cevapladı. "Eğer daha önceden uyarılmadıysa korkarım geç bile kalındı." "Evet, evet," dedim aceleyle. Aslında tam olarak ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. "Tamam, hemen şimdi gidiyorum. Ama lütfen sen de içeri gir ve ben dönene kadar bekle." Kapıdaki bekçiyi, bahçıvanı ve onun oğlunu buldum hemen. Ocak başında laflıyorlardı avare avare. Onlara duyduklarımı anlattım ama doğrusu zorlanmıştım. Sonunda anlattıklarıma kulak verip yerlerinden kalkmaya razı oldular. Bahçıvanın oğlunu hemen Hüseyin'in yanına yolladım, gidip ağırlasın diye. Belki de bu bir aptallıktı. Bekçi neredeyse paslanmış palasını kapmıştı. Benim tek silahım belimdeki merasim kamasıydı. Bahçıvanla birlikte birkaç sivri alet de ben aldım elime. Ama bunlar ne işe yarayabilirdi? Bu halimizle ancak herkesi kendimize güldürebilirdik o kadar. Yine de haydi çabuk olalım dedim. Hüseyin'in bana asla yalan söylemeyeceğinden emindim. Bu suikastı yapmaya kalkışacak haini uyandırmayalım, dikkat edelim diye onları uyardım. Çabucak ikinci avluya gittik. Divan günü olmasına rağmen yine de yadırgandık. Çünkü hava öylesine berbattı ki çoğu insan sorununu ertelemeyi tercih etmişti. Neredeyse bizden başkası yoktu. Birkaç tüccar, bir an önce işinin başına dönmek için sabırsızlanan 2-3 zanaatkar, hanımının sorunlarını çözmenin peşinde bir hadım ve zavallı görünüşlü bir dervişten ibaretti bekleyenler. Ellerindeki tesbihleri sabırla çekerek bekliyorlardı konuşmadan. Her zamanki hareketli, ateşli günlerinden birini yaşamıyordu Vezir-i Azam divanda. Bir kenarda dizilmiş yeniçeriler olası bir taşkınlığı engellemek için bekliyordu. Onları gören bekçiyle bahçıvan hemen geri çekilip suspus olmuştu. Durumu bir an önce bu askerlere açıklamalıydım. Yoksa başımıza biz konuşana kadar büyük belalar gelebilirdi. Yeniçerilerden biri elini hemen palasına atmıştı. Beni tanımadığı kesindi. Askerlerin gözünde zaten tüm hadımlar birbirinin aynıydı. Bizden kuşkulandıkları belliydi bu adamların. "Bugün divan nasıl gidiyor?" dedim. "Allah'a şükür iyi," diye cevap verdi. Ama bizimle ilgili kuşkularının henüz dağılmamış olduğu belliydi. Birkaç sorudan sonra henüz bir terslik olmadığını anladım. Aslında günlük işler neredeyse tamamlanmıştı. Herkes yemeğini bile yemişti. "Yemek," dedim. "Çeşnici başı tattı mı?" "Tabii ki." "Ve bir terslik yok, öyle mi?" "Evet, Sokullu Paşa pilava ve tatlılara bayıldı. Doğrusu ona imrenmediğimi söyleyemem." Demek ki ilk aklıma gelen tehlike söz konusu değildi. "Aslında yemek için erken değil mi?" diye sohbeti sürdürdüm. "Daha öğle namazı bile okunmadı." Lala Mustafa Paşa orduyla İran'a gittiğinden bu yana fazla iş olmuyor diye cevap verdi Yeniçeri. Kuşkuları dağılmıştı galiba. Tam ona dönüp bak dostum ben paşanın hadımıyım ve ona diye sözüme başlamıştım ki dikkat diye bir komutla sustum. Divan dağılacaktı. Askerler iki yana dizildiler. Son giren Sokullu'ydu divana ve ilk olarak da o çıkacaktı dışarı. Bulunduğumuz yerden onun durup Yeniçeri ağasına bir şeyler söylediğini görebiliyordum. Ferhat saygıyla dinliyordu onun sözlerini. Mahcup ve utanır gibi bir hali vardı. Sokullu divandan ayrılıp avluya çıkmıştı. Onu görünce şaşıp kaldım. Divandan çıkan paşanın tavırlarında her zamanki güçlü duruşu bulamamıştım bugün. Daha zayıf ve güçsüz görünüyordu. Sanki aşırı derecede yorgundu. Hatta yarım günlük bir çalışma bile ona fazla gelmiş gibiydi. Divanın neden kısa sürmüş olduğunu tahmin etmekte zorlanmıyordum. Beni görünce bir parça değişti. Sanki gözleri canlanıp tutuşu vermişti. Gülüşü belirgin olmasa da güzeldi. Yeleğinin ucunu çekiştirip duran elleri sakinleşmişti. Dün geceki konuşmalardan sonra benim buraya gelmemden hoşnuttu. Bu belli oluyordu.